Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 56.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alacak olan bu kurul, Mustafa Kemal'le yakın arkadaşları arasında günler ve gecelerce süren yorucu tartışmalar sonucunda doğmuştu. Kemal çalışma yerini arkadaşlarından birkaçıyla birlikte şehre 6 kilometre uzaklıktaki ziraat mektebine nakletmişti. Burası İttihatçıların yaptırmış olduğu sağlam, kullanışlı bir yapıydı. Bu kurak ve ağaçsız yaylada bir vaha gibi yüksekçe bir yerde kurulmuş örnek bir çiftliğin ortasında bulunuyordu. Burada şimdi akasyalar çiçek açmakta, çayırlardan hafifçe yeşillikler fışkırmaktaydı. Yeni Anadolu Ajansı'nı kurmakla uğraşan Halide Edip'le kocası Doktor Adnan Bey ve Yunus Nadi de orada kalıyorlardı. İsmet Bey de onlardan biraz sonra bir takım mebuslar ve başka kimselerle beraber Ankara'ya dönmüştü. Asker elbisesi içerisinde kim olduğu belli olmadan, kalabalığın arasında bir kenarda sessizce sigarasını içerken Mustafa Kemal onu görmüş ve bu sefer daha sıcak ve candan şekilde kucaklamıştı. Yapılacak çok iş vardı. Yunus Nadi sahneyi şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal sabah kalkınca katibi Hayati'yi çağırırdı. Gel oğlum, ne varmış şu dosyalarda oku bakalım. Fransızlara karşı çarpışmaların sürüp gittiği Antep'ten bir rapor gelmiştir. Yeni bir şey var mı? Amerikan mektebindeki Fransızlar püskürtülmüşler, fakat düşman karşı hücuma geçerek şehre ateş açmış, zarar varmış. Mustafa Kemal emreder. Not al. Bu durumda tek çözüm yolu Antep'le Urfa arasında doğrudan doğruya bağlantı kurmaktır. Başka bir dosya açılır. Suruç'taki milli kuvvetler Fransızları püskürtmüşler. Fakat silah ve cephane yokluğundan şikayet ediyorlar. Mardin'de ve dolaylarında varmış istiyorlar. Mardin'e söyleyin versinler. Urfa hala çevrilmiş durumda. Garnizona yardım sevk etmeli. Söyle yapsınlar. Sonucu bana bildir. Adana'daki milli kuvvetler kıyıya yakın bir Fransız muhribini ateşe tutmuşlar. En iyi savaş yolu budur. Düşmanı boyuna hırpalamak. İyi etmişler. Demirci Mehmet Efe size selam yollamış. Bana hala Mustafa Kemal Paşa kardeşim diyor mu? Evet. Aferin ona. Karargâhtaki yaşayışları gayet sadeydi. Halide Edip adeta bir manastır hayatının riyazeti içinde yaşıyorduk. Mustafa Kemal Paşa adeta rahip gibi yaşıyordu. Fakat bazı akşamlar öbür taraftaki bir eve gider, başka bir muhitte bulunurdu der. Öğle yemekleri de çarçabuk yenir biterdi. Yalnız akşamları hepsi kocaman at nalı biçiminde bir masa etrafında biraz dinlenecek vakit bulurlardı. Bu, Mustafa Kemal'in hoşlandığı bir ortamdı. Daha önceleri subay kantinlerinde olduğu gibi, yemeğin Avrupa örneğine uygun bir töre içinde yenmesini isterdi. Oysa sofraya gelen yemekler ne pek boldu ne de pek lezzetli. Konuşmasıyla sofraya hakim olur, bazen eğlendirir, bazen de iç sıkardı. Başkalarıyla geçmiş olayları hatırlarken ekşi laflar eder, hikayelerinde hep iğneli bir yön bulunurdu. Düşmanlarını olduğu gibi dostlarını da açık ve alaycı bir şekilde değerlendirirdi. İsmet Bey, nezaketli halleri ve düşünceli büyük gözleriyle Mustafa Kemal'in tam aksiydi. Ağır işitmesi yüzünden söylenenleri duymak için biraz öne eğilir, daha yavaş sesle konuşur, yorumlamalarında daha yumuşak, imalarında daha ihtiyatlı davranırdı. Mustafa Kemal tartışmalar sırasında öyle şeyler ileri sürerdi ki, düşünceleri daha tutucu nitelikte olan dinleyicileri şaşırır, bozulurlardı. Lakin biraz sonra ortaya ilk söylediklerine aykırı ve kendi isteklerine daha uygun düşünceler de atardı. Halide Edip'in yazdığına göre hiçbir şeye körü körüne inanmazdı. Herhangi bir ülkeye tamamen bağlanmış olanları kullanmayı da iyi bilirdi. Kendi gayesine varabilmek için sırayla birbirine zıt görünen herhangi ülküyü ele alırdı. Hülasa, varmak istediği neticeden kendisini alıkoyabilecek hiçbir hisse tabi olmazdı. Mustafa Kemal yüksek bir idealist değildi. Moral ilkelere pek önem vermez, yalnız erişmek istediği amacı göz önünde tutardı. Ama kalıplaşmış düşünceleri küçük görmesi, memleketin yararına olan bir amaç gütmesine engel olmazdı. Olumsuz bir sinizmle değil, pratik çözümler arayan bir gerçekçilikle düşünürdü. Bu çözümlere varmak için eline geçen fırsatlardan yararlanmayı ihmal etmez, ancak başarıldıktan sonra iyice yerleşmesini, işlemesini isterdi. Türkiye, onun koruyucu varlığı altında yeni baştan kurulacaktı. Yemekten sonra karargâhta ciddi akşam çalışmaları başlardı. Büyük orta salona geçerler, orada bazen sabahın beşine kadar karşılaştıkları çeşitli problemler üzerinde konuşup çalışırlardı. Sorunların en önemlisi ilerideki hükümete ne şekil verileceğiydi. Mustafa Kemal ile bir avuç arkadaşı Türkiye'nin tarihinin bir dönüm noktasına gelmiş olduğunu biliyorlardı. Hakikat, Osmanlı saltanatının ve hilafetin yıkılmış ve yok olmuş olduğunu düşünerek yeni temellere dayanan yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk. Ne var ki burada da Erzurum ve Sivas'ta olduğu gibi bu amacı açıkça ortaya atabilmek güç bir şeydi. Konuşmalar sırasında bir kere Yunus Nadi Bey, asıl görevlerinin Anadolu'da yeni bir devlet kurmak olduğunu söyleyecek olmuş, ama bu çevrede öyle bir şaşkınlık yaratmıştı ki, Mustafa Kemal onu hemen susturmak zorunda kalmıştı. Arkadan hazır bulunanlardan sadece yeni meclisin niteliği üzerinde düşünceleri sorulduğunu belirtmişti. Bu konudaki tartışmalar uzayıp gidiyordu. Ortaya zaman zaman ukalaca, kas katı görüşler atılıyor, zaman zaman ipe sapa gelmez belirsiz düşünceler öne sürülüyordu. Dağılmış Osmanlı Meclisi'nden gelen mebuslar, yeni meclisin sadece geçici bir meclis olduğunu, bu yüzden de eskisinin bir kopyası olması gerektiğini sanıyorlar, padişahlık rejiminin prensiplerinden ayrılmayı akıllarından bile geçirmiyorlardı. Eski meclis reisi Celaleddin Arif Bey, kendisini yeni meclisin de başkanı sanıyordu. Geceleri uzayıp giden tartışmalar sırasında uyuklayıp kalıyor, arada bir gözlerini açarak devamlılık, devamlılık diye sayıklıyordu. Anayasa hukuku profesörü olan Celaleddin Arif Bey'in kafası kanunlara sımsıkı bağlıydı. Yeni hükümeti, yasama ve yürütme yetkisini elinde tutan, ama kralı geçici olarak başında bulunmadığı için bir naip tarafından temsil edilen, batı usulü meşruti bir krallık hükümeti olarak yorumluyor, naipliği de Millet Meclisi'nin tarafsız başkanına yakıştırıyordu. Mustafa Kemal ile yakın arkadaşları ise bambaşka bir şey üzerinde çalışmaktaydılar. Her ne kadar kanuna uygun biçim ve görünüşlere bağlı kalmaya dikkat ediyorlarsa da, aslında hiç de siyasal bir süreklilik taraflısı değildi. Anadolu'nun İstanbul'un bütün gelenekleriyle, görenekleriyle bağlarını koparması şarttı. Ona yeni bir ruh, dolayısıyla yeni bir hükümet şekli gerekiyordu. İnce bir oyunla, kendi asıl düşüncesinin cumhuriyet olduğunu gizleyerek, Celaleddin Arif Bey'in kullandığı silahı kendine çevirdi. Sizin istediğiniz şey tıpkı cumhuriyete benziyor. Cumhuriyet halkı ürküten bir şekildir. Hem ne diye herkesçe bilinen eski bir şekli alalım, biz kendimize daha uygun bir şey yaratabiliriz. Mustafa Kemal'in yaratmayı öne sürdüğü şey, Jean-Jacques Rousseau'nun gençliğinde ezberlemiş olduğu nazariyelerine kelimesi kelimesine uyuyor ve iktidarın ister teşrii ister icraî olsun bölünemeyeceği ve kayıtsız şartsız halkın elinde olduğu ilkesine dayanıyordu. Mustafa Kemal'in zihni kendi iç duyusuyla bu biçim harca alem düşüncelerin bir karışımıydı. Halide Edip'e göre Mustafa Kemal deniz fenerlerini hatırlatıyordu. Işık saçtığı zaman göz kamaştıracak kadar parlak, fakat ışık söndüğü zaman bir şey görmek ihtimali yok idi. Şimdi orijinal bir şekil gibi ısrarla ileri sürdüğü hükümet şeklinin arkasında da böyle karışık bir düşünce vardı. Halide Edip'le ötekiler bunun bir çeşit konvansiyon şekline benzetiyorlardı. Bu sosyal ve ekonomik yönlerden ayrı olmakla birlikte siyasal anlamda Sovyet sistemini andıran biraz gevşek ve belirsiz bir şeydi. Millet Meclisi kabine üyelerini teker teker seçecek kadar geniş bir yasama ve yürütme yetkisini elinde bulunduracaktı. Vekiller hükümetin kolektif sorumluluğundan ziyade birer halk komiseri gibi meclisin kararlarını yürütmekten kendi adlarına sorumlu olacaklardı. Meclis reisi de kişisel sorumluluk yüklenmeyecekti. Mustafa Kemal geceler gecesi bu düşünceleri dinleyenlerin halsiz düşürünceye kadar anlatıp duruyordu. Bazıları pratik nedenlere dayanarak demokrasiye bu kadar az alışık bir ülkede kabineyi meclisin değil reisin seçmesi gerektiğini ileri sürdüler. Lakin Mustafa Kemal'in karşı teklifi yaparken bir bildiği vardı. En başta ihtilal ateşini yanar halde tutmak için bir fikre dayanmak gerektiğini anlıyordu. Ancak böyle bir şey dağınık unsurları bir araya toplayabilir, milli harekete gerçek bir varlık verebilirdi. Bu da Şark kafasına daha uygun, soyut terimlerle belirtilmiş bir savaş ülküsü olmalıydı. Slogan olarak hakimiyet milletindir'den daha iyisi bulunamazdı. Yeni mecliste sultanın istibdadı ve Jön Türklerin zümre saltanatı yerlerini bir çeşit halk demokrasisine bırakacak, millet hükümet üyelerini kendi seçmek derecesine kadar giden tam bir egemenlik kazanacaktı. Mustafa Kemal'in ikinci düşüncesi bir taktik zorunluluğuna dayanıyordu. Ne yapıp yapıp meclisin denetimini elinde tutması gerekliydi. Ama üyeleri idare etmenin kolay bir şey olmayacağını biliyordu. Bunlar meslekleri ve sosyal durumları bakımından karışık bir topluluk teşkil ediyor, içlerinden birçoğu Kemal'in diktatörce heveslerinden kuşkulanıyordu. Bu akımı etkisiz hale koymak gerekiyordu. Onun için vekillerin hükümet reisi tarafından seçilmesi yolundaki geleneğe daha uygun görüşü derhal reddetti. Böyle bir meclisi denetleyebilmenin tek yolu ona kendi kendini denetlediği düşüncesini vermekti. Bundan dolayı Mustafa Kemal yalnız kendi arkadaşlarının değil, mebusların da oylarını kazanmaya çalıştı. Mebuslar muallim mektebinde kamp hayatı yaşar gibi fasulye pilav yiyerek yatakhanelerde kalıyorlardı. Merdivenin tepesinden günde 5 vakit ezan okunur, mebuslar namaza giderlerdi. Yastıklarının altında da birer tabanca bulunurdu. Dipnot, sonradan hazineye para girince mebuslara da 100'er lira aylık verilmiş ama yemek ve yatak paralarını kendilerinin ödemesi istenmişti. Mustafa Kemal yataklarına oturuyor, sorularını cevaplandırıyor, uzun ve sabırlı açıklamalar yapıyordu. Çoğu hükümet nazariyelerine pek akılları ermeyen, halis Anadolu çocukları olduğu için, söylediklerinin doğruluğuna pek güçlük çıkarmadan inanıyorlardı. En sonunda Celaleddin Arif Bey ile arkadaşları da itirazdan vazgeçmek zorunda kaldılar. Arif Bey pek içinden gelmemekle beraber meclis başkanlığını Mustafa Kemal'e bırakmaya ve kendisi de ikinci reislik ya da başka bir görev almaya razı oldu. Mustafa Kemal'in açılış nutku bir önerge niteliğindeydi. Ancak mebuslardan çoğunun düşüncesi ve şüpheleri göz önünde tutularak bu önergeye maksadını açığa vurmayan bir şekil verilmişti. Teklif ettiği hükümet ne geçici olacak ne de başında bir padişah kaymakamı bulunacaktı. Büyük Millet Meclisi'nin daha üstünde hiçbir kuvvet olmayacaktı. Meclis, yasama ve yürütme görevlerini kendinde birleştirecek ve hükümet işlerini görmek için reisin idaresinde bir heyet seçecekti. Buna parantez içinde bir not eklenmişti. Padişah ve halife, her türlü zor ve baskıdan kurtulduğu zaman meclisçe kararlaştırılacak kanuni prensipler içerisinde yerini alacaktır. Böylece Mustafa Kemal, saltanat ve hilafete dair biricik sözü, çapraşık anlamlı bir dipnotu halinde getirmeyi başarmıştı.
Ayrım sonu.